Ayrım 45. Fi. Akila Azra Cohen. Sayfa 557. 5. Deniz eve girdiğinde nihayet doğru arazinin seçilmiş olmasından dolayı çok mutluydu. Tüm ölçümler yapılmış, projeye uygunluk testleri tamamlanmış ve Deniz'in onaylamasıyla araziye karar verilmişti. Bu Canman Ayı nasıl bir adamdı? Söylediği her şeyi gerçekleştirmek için elinden geleni yapan birinin varlığı dünyayı yaşanır kılmaya yetiyordu. Deniz her zaman sözünün eri olmak için çok çalışmış, ağzından çıkanları uygulamaktan başka bir seçenek bırakmamıştı kendine. Ya yapardı ya da konuşmazdı. Nihayet kendisi gibi birilerinin var olduğunu görmek rahatlatıcıydı. Canman Ayı'nın kaynakları ve kendi vizyonuyla daha neler yapabilirler diye düşününce, yaşadığı dünyanın cennete dönüşmek üzere olduğunu sanan herkes gibi gülümsedi. Umut dolu. Eve girip dosyaları masanın üzerine bırakırken Duru'nun merdivenlerde öylece oturduğunu fark etmedi. Mutfağa su içmek için girdiğinde de fark etmedi Duru'yu. Çünkü alışkın değildi onu sessizliğine, görünmezliğine. Duru yukarı çıkan merdivenlerin iki basamak yukarısında oturmuş öylece duruyordu. Deniz ancak yukarı çıkmaya karar verdiğinde gördü Duru'yu. Eli kan içinde merdivende dalıp gitmişti. Deniz'in heyecanlı bir şekilde kendisiyle konuştuğunu anlar anlamaz kendine geldi Duru. Ne kadar zamandır öylece oturduğunu bilmiyordu. Kendini eve attığında yığılmıştı o merdivenlere ve hiç kıpırdamaya fırsat bulamadan kaybolmuştu kendi düşüncelerinde. Deniz'in elindeki kana bakarkenki endişesi onu uyandırdı. Donuk bir ifade ve soğuk bir ses tonuyla. ''Ben kanayınca mı fark ediyorsun yaralandığımı?'' derken elini çekti sakince. Kalkıp yukarı çıktı. Deniz elindeki kan yerine yaşadığı şoku fark edebilseydi her şeyi anlatırdı ona. Artık önceki dünyasından kopuktu. Paylaşmak, anlatmak istediği hiçbir şey kalmamıştı içinde. Tek istediği yalnız kalıp birkaç saat önce yaşadıklarını tekrar tekrar kafasında canlandırmaktı. Üzerindeki elbiseleri çıkarırken eteğinde Canman Ayı'dan kalan lekeye baktı dikkatle ve elindeki kan lekesinin kurumuşluğuna. Elini kaldırıp banyonun ışığında inceledi. Canman Ayı'dan parçalar bulaşmıştı bedenine diye düşündü. Canman Ayı'nın öptüğü dudaklarına baktı aynada. Parmak uçlarıyla dokundu dudaklarına ve kendi yüzünün yansımasında uyanarak bir şokta olduğunu anladı. Ne kadar garip, kopuk görünüyordu. Deniz fark etmemişti. Aslında fark etmemesine imkan yoktu. Basbayağı artık onu umursamıyordu. Besbelli Deniz'in gözünde önceliğini kaybetmişti Duru. Kendini görünmez hissediyordu. Onunla konuşmalıydı. Kafasındaki notlarla savaşması yetmezmiş gibi Duru'nun hırçınlığı da eklenmişti. Kendini stüdyoya atması, yukarı çıkıp bir büyük kavganın daha başlamasına neden olacaktı. Sinirliyken Duru'yla konuşmak imkansızdı. Konuşmaya çalışarak onun kendisini yine sokaklara atmasını istemiyordu. Kafasındaki müziğe sığınarak çalmaya başladı. Suyu dahi kapatmadan çıktı banyodan. Elini bile yıkamamıştı. Deniz'in müzik yaptığını duydu. Kafasındaki müziği kağıtlara yazar, kolay kolay çalmazdı. Ama şimdi bir parça çalıyordu. Duru yavaşça indi merdivenleri. Yaklaştıkça müzik yoğunlaştı. Müziği bölmeye karar vermişti. Ne olursa olsun olanları anlatmalıydı. Kendini temizlemeliydi. Ama müziği dinlemeye başladığında müziğin yoğunluğuyla içinde uyanan duygular onu kapıyı açmaktan alıkoydu. Müziği böleceğini düşünmesi ne kadar da komikti. Aslında hiç böyle bilmiş miydi ki? Yalnızlığı içini acıttı. 6. Burası evi değildi artık. Duru'dan bu kadar uzakta olan hiçbir yer evi olamazdı canın. Ama helikopter için ancak bu evin çatısında bir pist vardı. Ve mecburen buraya inmişlerdi. Yarın ilk iş yeni evinin çatısındaki pisti tamamlatmak olacaktı. Piste inip içeri girdiğinden beri kendini koltuğa bırakmış ve hiçbir şey yapmadan öylece kalmıştı. Üzerindeki kanlı gömlek, altındaki meniyle ıslanmış pantolon ya da Duru'nun tokadıyla suratına bulaşan kendi kanının normalde rahatsız edici kalıntısı şimdi umurunda bile değildi. Duru'ya dokunduğu anı tekrar tekrar kafasında canlandırıyor ve dilini Duru'nun ağzına sokarken onun küçük bir dudak hareketiyle nasıldı kendisine karşılık verdiğini düşündü. Gerçekten karşılık vermiş miydi yoksa tüm bunlar canın manyak bilincinin uydurmaları mıydı yine? Olamazdı. Duru kendisine tokat atarken gözlerini görmüştü tanınırlığı. İki ten birbirine tanıdığında gözlerinde tanışıklığı değişirdi ve Duru'nun gözleri de değişmişti, emindi. O gözler kesinlikle tanımışlardı canı. Çiçek'in gözleri geldi aklına, irkildi. Gözlerini kapatıp aklını temizledi. İçindeki denge tamamen bitmişti. Duru'ya odaklandı yine. Yaşadıklarının detaylarını kafasında canlandırdıkça yine ereksiyon oldu. Can ama önemsemedi. Beyninin içinden çıkıp bedeniyle oynayacak kadar kendinde değildi. Acaba Duru nasıldı? Ne yapıyordu? nasıl hissediyordu? Oturduğu koltuğa vurarak fırladı ayağa Can. Nasıl bu kadar aptal olabilmişti? Nasıl böylesine kontrolsüz davranabilmişti? Lanet olsundu. Can Manay'a lanet olsun. Evden çıkmak, Duru'ya koşmak istedi. Belki düzeltebilirdi. Ona ne kadar değerli olduğunu, aklını başından aldığını anlatabilirdi. Ama henüz pantolonu bile kurulmamışken Duru'nun yüzüne nasıl bakabilirdi? Tek ihtiyacı olan biraz daha zamandı. Duru onundu. Vazgeçilmeziydi. Tüm gücünü kendini cezalandırmamak için kullanırken çalmaya başlayan ev telefonuyla ilgilendi. Neredeyse kimsenin bilmediği bu numara yıllardır hiç çalmamıştı. Sehpa'nın üzerindeki telefonu uzandığında arayan numarayı tanıdı. Eti'ydi. Eli titredi. Açamazdı. Açmadı. Telefonu hemen fişinden çekip koltuğun üstüne fırlattı. Eti'nin numarasını gömmek bile gerçekliğe dönüş gibi sarsıcıydı. 4. Bölüm 1. Mezuniyet Gecesi. Yerlerine oturmakta biraz oyalanan seyircilerin uğultusu ve sahneyi ilk defa net bir şekilde inceleme fırsatı bulan okul müdürü Mustafa Bey'in dikkatini çeken su sistemi nedeniyle çenesine vuran endişe ince ince yükselen davulların ritmiyle kesildi. Işıklar tamamen kararmıştı. İzleyiciler ne olduğunu anlamak için dikkat kesildiler. Çünkü kimse programın başladığını anons etmemişti. Sadece ışıklar aniden kararmış ve davulların senkronize sesi atağa geçen bir ordu gibi alçaktan ama yükselen bir ritimle başlamıştı. Sahnenin yavaşça artan nokta ışıklandırması planlanan kıvama geldiğinde inceden inceye yağan yağmurun içinde havada asılıymış gibi duran davullar ve davullara vuran parlak sopalar sanki kendi kendilerine ritimlerini tutuyorlardı. Işıklandırmanın ve sahnede yağan ince yağmurun etkisi izleyenleri iyice odaklanmasına neden olmuştu. Davulların yükselen ritminin altından sızarak başlayan keman hala görünmezdi. Müzik belirlenen referans noktasına geldiğinde siyahların içinde kamufle olmuş ada arkasını seyircilere dönerek sakladığı kemanın görünmesini sağladı dönerek. Gösteriyi seyreden herkes Mustafa Bey bile bu kadar ustaca bir açılış olmasına şaşkındı. Beklentilerin çok ötesinde hatta daha önce gittikleri hiçbir gösteri izlemedikleri kadar ustaca bir gösteriydi bu. Oluşturmaktan başka hiçbir amacı olmayan insanların bir araya gelmesiyle oluşan her şey gibi ilham vericiydi. Gösterinin görsel gücüyle adanın müziğinin işitsel etkisi o kadar kafa kafayaydı ki bu durum izleyenler üzerinde aşırı bir uyarılmaya neden oldu. Herkes seyrettiği şeyin detaylarına dikkat etmeden bir fotoğrafını bile çekmeyi düşünmeden kilitlenmiş bir şekilde izledi. Müziğin dans ettiren etkisi kemanın ağlayan notalarıyla kafa karıştırıcı olsa da sonuç tek kelimeyle muhteşemdi. 2 dakika 20 saniye süren bu açılış ülkenin gördüğü en iyi açılıştı. Davullar, keman ve sadece tuşları parlayan piyano aniden var oldukları gibi yok olduklarında müzik bitti ve yağmur kesildi. İzleyiciler açılışın şokunun üstlerini atamadan boşalan sahne tek tük ritimli elektronik müziğin başlamasıyla yavaşça aydınlandı. Sanki güneş doğmuştu. Müziğin yükselen ritmini aldanıp sahnede bir şeylerin olacağı beklentisine giren izleyiciler sahneye odaklandıkları gözlerini hiç kıpırdamadan beklediler ama hiçbir şey olmadı. Gözleri yoracak kadar aydınlanan sahnenin boşluğu izleyiciye huzursuz bir bekleyiş yükledi. Hala hiçbir şey olmamaktaydı. Gözleri kamaştıracak kadar aşırı aydınlık içindeki bu beyaz, bu sahne ve kademe kademe yükselen rahatsız edici elektronikteki bir müzik, kötü bir gösterinin ya da en doğrusu yanlış yapılan bir şeylerin habercisi gibiydi. Tam olarak ne yaptığı bilinmese de ülkenin en sevilen sanatçısı Şadiye Reha'ya yaptığı saygısızlıkla kulaktan kulağa dolanarak neredeyse ünlenen ve Şadiye'nin resmen savaş açtığı bu haddini bilmez Deniz denen adamın organizasyonunu merak edip de gelen sosyetik izleyiciler izledikleri güçlü giriş sahnesinden sonra belki ciddi bir başarısızlık skandalına tanıklık edebileceklerinin olasılığıyla heyecanlanıp birbirlerine bakmaya başlamışlardı bile. İzledikleri boş sahneden diğerlerinin bir anlam çıkarıp çıkarmadıklarını yoklarlarken yokuşu hızla çıkmaya başlayan bir Lamborghini'nin motoru gibi yükselen müzik aniden kesildi. Bu bir anda olan sert kesiliş sahnenin tepesinden birinin sahneye çakılmasının şiddetli sesiyle akıllardan tamamen silindi. Yukarıdan bir şey, biri düşmüştü. Sahnenin tam ortasında yere çakılan bedenin durumuna kısa çığlıklarla tepki gösteren kalabalık bedenin parçalanmışlığının ne boyutta olduğunu görmek için ayağa fırladı. Sahneye doğru atılan 3-5 kişinin sahne önünde konuşlandırılmış güvenlik tarafından sahneye çıkması engellenirken bir anda müzik başladı yine ve sahnenin yorucu aydınlığı loşlaşırken sahnenin ortasına çakılan beden kıvrılarak hareket etmeye başladı. İzleyenlerin bedenin dans ettiğini algılamaları neredeyse bir dakikalığını almış olsa da hissettikleri korkunun yerini meraklı bir izleyişe bırakması hemen oldu. Ayaktakilere oturmaları gerektiği oturanlar tarafından hatırlatılırken elektronik ritimle başlayan müzik davulların ve violenselin gücüyle değişime uğradı. ve kendi içinden doğarak tüyleri ürperten müthiş bir müziğe dönüştü. Ne olduğunu hala algılamaya çalışan izleyici şimdi tamamen ayaktaydı. Sahnenin ortasında yatan bedene kilitlenmiş, nefeslerini tutarak izlemekteydiler. Yerdeki bedenin yarı çıplak, kaslı vücudu sanki her bir kastaki hayatı yoklarcasına yavaş yavaş kıpırdamaya başladı. Yerde yatan vücut müziğin etkisiyle hayat bulmuş gibi kıvrılmaktaydı. Beden şimdi yerde bütün bir kalp gibi atmaya başladı. Her ritimde yerden 10 santim sıçrıyor ve sonra yine yere yapışıyordu. Önce kollar içeri geldi sert bir hareketle. Yere uzanan bacaklar kendi içlerine çekilerek sırtı yükselttiler. Beden saldırıya hazır bir boğa gibi yükselmişti ama kafası öne düşmüş, cansız öylece durmaktaydı. Davul ve violansiyonun arasına giren vokal mırıldanmaya başladığında bedenin kafası da aniden canlandı. Kafa dimdik kendini kaldırdığında izleyenler ilk defa bu bedenin suratını ve daha da ilginci boynuzlarını görme fırsatı buldular. Gözlerinin etrafı dikdörtgen bir şeritle kırmızıya boyanmış bu surat, kırmızının içinde kalan siyahla belirginleştirilmiş bu gözler, tek bir şey için her şeyi feda edebilmiş, göze alabilmiş tanrısal bir yaratığı hatırlattı izleyenlere. O yaratığı hatırlamaktan rahatsız olan bir toplumda yaşadıkları için izleyiciler akıllarına gelen ikinci düşünceye sarıldılar. Boğa. Mırıldanan vokalin ne dediğini ilk dinleyişte anlamak neredeyse imkansızdı. Sözler davullar tarafından korunmuş, violonsel tarafından özenle saklanmış gibi aktı kulaklardan. İzleyiciler bu adam kafasını hedefe kilitlenmiş bir yaratık gibi yavaşça önce sağa sonra sola doğru küçük küçük hareket ettirmeye başladığında müziğin nakarat yerine geçebilecek bir cümlesini anlayabilmişlerdi ancak. Ruhların yok olduğu bu yerden sadece sen doğabilirsin diyordu. Boğa adam tek bir hamleyle havaya sıçrayıp ters takla attı ve yere iner inmez yine zıplayıp kendi vücudunun etrafında havada yuvarlana sahnenin sağına kaydı. İzleyiciler izledikleri şeyin imkansızlığını istem dışı bir şekilde aldıkları derin nefesin çıkardığı küçük çığlığa benzeyen seslerle ifade edebilmişlerdi. Boğa adam sahnenin sağında attığı son takla ile yine yere yapışmış ve şimdi ancak bir timsahın yapabileceği çeviklikte tüm bedeni yerdeyken yerden sadece 5 santim yüksekliğindeki vücudunu bir sürüngen çevikliğinde hızla sahnenin ortasına doğru getirmişti. Sonraları ülkenin çeşitli sporcuları tarafından yapılmaya çalışılan bu garip hareketin aslında kaykayla yapıldığı söylentisi bile çıkacaktı. Ama işin aslı Göksel'in kendi ağırlığıyla çalışarak farkındalığına varmış kaslarından başka bir şey olmamasıydı. Göksel bir timsah gibi sahnenin ortasındaydı ve topuklarını güçlü bir hareketle başını öne fırlatarak tersten kalktığında bacakları iki yanda dizlerinden kıvrılmış, boyun kasları gerilemiş, kolları iki yanda yarım açılmış başını kaldırıp izleyiciye baktı. Bu beden sahnede canlandığından beri ilk defa durmuştu. Durağanlığı çok uzun sürmedi. Geriye doğru attığı taklalarla sahnenin gerisine ulaştığında izleyen tüm kadınlar ve erkeklerin de bir kısmı o an oracıkta bu adama ait olmayı dilediler. Bu boğa adamın kim olduğunu, nasıl olur da böyle bir güce, esnekliğe, çevikliğe, bedene sahip olabildiğini merak ettiler. Ta ki sahneye Duru inene kadar. Sahnenin tepesinden sarkıtılan kırmızı ipek bir kumaşın ucundan dolana dolana sahneye düşermiş gibi inen Duru, parıldayan beyaz ipek kostümüyle cennete ait bir yaratık gibi sahneye çarpmasına 5 santim kala asılı kaldı kırmızı kumaşa. Kumaşın ucunda baygındı. Bu adamsa krem rengi düşük belli paçavradan başka hiçbir şey giymemiş vücudu, boynuzları, kırmızı kalın boya içinde parlayan siyah çerçevelenmiş gözleri ve hayvaniliği temsil eden vücut hareketleriyle sanki ateşle kaplı bir yerden gelmiş yarı insansı bir hayvandı. Toplumun yok etmek için yüzlerce yıldır savaştığı ama insanın özünü oluşturan, onu diğer hayvanlardan ayrıştıran eşsiz bir hayvan. Bu cennet yaratığının sahneye inmesinin ardından etrafında dolanmaya başlayan bu adam temkinli yaklaştı kumaşın ucunda asılı kalmış baygın kıza. Havayı kokladı. Etrafında döndü. Önce boynunu uzattı. Sonra vücuduyla takip etti. Kıza iyice yaklaştı. Koreografinin orijinalinde Duru'yu koklamak için yaklaştığı bölüm geldiğinde Göksel kendisine söylenenden daha da yavaşlayarak sahnenin arkasında gösteride çalışanlara baktı. Gölge içinde kaybolmuş bir grup insan silüetinden başka bir şey görememiş olsa da adanın orada kendisini seyrettiğinden emindi. Hissetti ve devam etti. Göksel koreografinin orijinalinde Duru'ya yaklaşmalı, onu ayaklarından başlayarak boyuna kadar koklamalı ve kuşaktan son dolanmayı da açıp Duru'yu çıkarmalıydı. Ama o öyle yapmadı. Bir an burnunu uzatmış olsa da hemen ardından ağzından çıkan sivri diliyle önce ayak bileğine dokundu. Kafasını hafif sağa sola boynundan oynatarak uzun dilini Duru'nun bileğinden baldırlarına kaydırdı. Yoluna gelen kumaşı koklayarak geçti. Duru'nun boynuna ulaştığında ağzındaki dili bir yılan gibi kıvırırken elleriyle Duru'nun asılı olduğu ipek kumaşı yırttı. Vahşice. Duru'yu kopardı içinden. Yalandığının farkındalığıyla sinirlenen Duru, baygınlığını devam ettirmekte zorlanmaya başlamıştı. Kumaştan dolanarak çıkartılmayı beklerken, kumaşın yırtılırken çıkardığı sesle iyice gerildi. Deli Göksel'in ağzına sıcağını düşünüyor ama o an verebileceği herhangi bir tepkinin kendisini aptal gibi gösterirken gösteriyi de kötü yapabileceğinin bilincinde sabırla sıranın kendi uyandığı ana gelmesini bekliyordu. Koreografinin orijinalinde Göksel onu sahnenin ortasına koyacak ve etrafında onu koklamaya devam ederken Duru uyanacaktı. Ama yine öyle olmadı. Kumaş yırtması yetmemişti Göksel'e. Şimdi de Duru'yu sahnenin ortasına koyup etrafında dolanmak yerine Duru'yu koyduğu yerde boynuna yalamıştı. Duru daha fazla dayanamadı. Gözlerini açtı. Müziğin ritmine uyarak aniden sahnenin önüne doğru yuvarlanıp üzerine eğilmiş Göksel'den kıvrakça kurtuldu. Daha fazla katlanamazdı bu gerizekalının salaklıklarına, tacizine. Duru'nun narin ve çevik vücudu yanında Göksel çok daha yapılı vücuduyla iri ve güçlüydü. Bu iki insan yaşamın farklı çağlarından hatta evriminden gelmiş iki yabancı ruh gibiydiler. Ancak ikisi bir aradayken tamamlanmışlığın etkisini yaratabildiler izleyici üstünde. Duru yuvarlanarak aniden sahnenin o kadar önüne gelmişti ki izleyiciler bu cennet yaratığının sahneden düşeceğine endişelendiler bir an. Ama Duru düşmek yerine uzandığı yerden bir hamlede üst vücudunu döndürerek doğruldu. İki bacağını 180 derece birbirine paralel dümdüz açıp tüm vücudunu yerin pürüzsüz ahşap zeminin üzerine yapıştırması insanda sadece izleme isteği uyandıran bir görüntüydü. Hayvansı vahşi bu adam sanki sahneye bu narin esnek elfe, Yüzüklerin Efendisi eserdeki bir ırk, bırakmıştı. Zemine yapıştırdığı vücudunu aniden döndürüp ayağa kalktı ve döndü Duru. Döndü, döndü, döndü. Parlayan ahşap zemin üzerinde parlayarak dönen bir bilyeymişçesine hızla ve aralıksız dönmeye devam etti. At kuyruğundan örgülü uzun, kalın saçı her dönüşle birlikte havayı kamçılıyordu. Duru'nun dönüşleri seyredenlerin nefesini tutmalarına neden olacak kadar kesintisizleşip serileşince Göksel kimsenin nasıl yaptığını anlamadığı bir hamleyle Duru'nun kolunu kavrayıp Duru'nun dönüşüne katıldı. Bir girdabın içinde doğallıkla dahil olan bir bedendi bu. İzleyiciler gibi sahne arkasında gösteriyi hazırlayanlar da sessizce seyrettiler Duru ve Göksel'in gösterisini. Birbirlerinden bu kadar nefret eden iki kişinin bu kadar uyum içinde dans edebilmeleri mucize gibi geldi Deniz'e. Ne komik, hiçbir şey gerçekten de göründüğü gibi değildi. Gerçekleştirmek için aralıksız bir yıldır çalıştırdığı bu gösteri en sonunda olmuştu. Dikkatini sahneden alıp izleyicilere çevirdi. Hipnotize olmuşçasına sahneye kilitlenmiş insan sürüsü. İzlediklerinin gerçekliğine inanmayarak seyrediyorlardı. Her mezun için aslında basit bir veda gecesi olarak kutlanması planlanan bu gece, Deniz'in vizyonuyla öğrencilerin kendilerini, yeteneklerini sergileyecekleri bir gösteriye dönüşmüştü. Kimse henüz bilmese de bu gece ülkenin kültürler geleceğini değiştirecek bir gece olacaktı. Çünkü sahnede izlenen bir sürü yetenek Deniz'in öğretileri sayesinde kendi özgürlüklerini koruyarak ülkenin sanatını tohumlayacaklardı. Deniz çok çalışmıştı. Başarmak için çok çalışmanın yeterli olmadığını bildiği halde çok çalışmış ve istemişti. Gösterinin bitmesine az kalmıştı. Her şeyin yoluna gitmesi için şimdi dikkatini izleyicilerden ve sahnedeki danstan almalı, işine devam etmeliydi. Bu dansın sonrasında adının violensel konçertosuyla kapanış yapacaklar ve adının müziğinden sonra ikinci sınıflardan yetenekli bir çocuğun kurduğu DJ setine teslim edeceklerdi ortamı. Gösteride emeği geçen herkesin DJ'in müziği eşliğinde izleyenlerin arasına karışıp onlarla dansı kaldırmasıyla gece bitmek yerine tam tersi yeni başlayacaktı. Herkesin dans ettiğinden emin olunana kadar izleyenler bırakılmayacaktı. Plan buydu. Deniz sahne arkasına geçip DJ için ses sisteminin hazır olduğunu kontrol etti hızlıca. Her şey yolundaydı. Sırasının gelmesini bekleyen ada Deniz'in kendisine doğru geldiğini görünce içinde yükselen heyecanı dizginlemek için bakışlarını kaçırdı. Milyonlarca kişiye çalabilirdi müziğini ama bu adamın suratına bakmak bile altüst olmasına yetiyordu. Deniz adanın elinde violonsel yerine gitar görünce program kağıdına bakıp emin olmak istedi. Ama ada violonsel değil gitarla çıkacağım diye kesti Deniz'in arayışını. Deniz her zaman güvenirdi adaya. Yeteneğini yönetebilen usta bir zekası vardı kızın. Ama son anda violonselden gitara geçişi biraz sıkıntı vericiydi. Sorgulamak istemiyordu ama yine de niye diye sordu. Ada yanaklarına hücum eden kanı hissedebiliyordu. O kadar küçük bir sesle hazırladığım şeyi dinlemeniz şart. Dedi ki Deniz kızın ağzından çıkan kelimeleri duymak için ona doğru hafifçe eğilmek gereği duydu. Adayı duymak için yaptığı sadece amaca yönelik bu hareketi adanın kalbinin neredeyse iki kat daha hızlı çarptırdı. Deniz'in bronz teninden yayılan o güzel sabun kokusunu solumamak imkansızdı. Deniz anlamak için daha önce çalışmadığın bir şey mi diye sordu içinde hissettiği telaşı gizleyerek. Ada, Deniz kendisine bu kadar yaklaşmışken daha fazla konuşamazdı. Konuşursa sesinin ciddi şekilde titreyeceğini biliyordu. Sadece kafasını hayır anlamında sallayarak cevap verebildi. Ama Deniz bu hareketin ne anlama geldiğini anlamadı. Kafasını geriye atıp evet mi hayır mı diye sordu. Bu sefer sesi çok daha direkt ve sorgulayıcıydı. Ada, gözlerine her baktığında kendini kaybolmuş hissettiği bu adama bakmak zorunda kaldı. Göz göze geldiler. Konuşurken gözlerini Deniz'inkilerde tutmakla ilgili kendisini öyle zorluyordu ki sesinin titrediğini fark etmiyordu bile. Çalıştım tabii. Sizi tanıdığım ilk günlerden beri çalıştığım bir parça bu. Benim için çok önemli. Dinler misiniz lütfen dedi. Deniz rahatlamıştı ama yine de son dakika değişikliğinin sırası olmadığını belirten bir tarzda riske girmeye gerek yok. Çıktığında parça aniden kafanda şekillenmezse hemen provadaki parçaya dön. O da çok iyiydi, dedi. Deniz yükselen çılgın alkıştan sahnedeki gösterinin bittiğini anladı. Dikkati sahne arkasında kayarken tamamen Deniz'e konsantre olmuş ve etrafındaki dünyayı unutmuş Ada, kendisinden uzaklaşmak üzere olan Deniz'i kolundan tutup ''Lütfen dinle'' dedi. Deniz, adanın bu hareketini gereksiz bir ısrarcılıkta olmasına rağmen komik bulmuştu. Kızın heyecanını anlayışla karşılıyordu. Tabii ki de dinleyecekti. Bu gösteride olan her şeyden o sorumluydu ve dinlemek onun işiydi. Adaya duyduğu sempati şimdi daha da büyümüştü. O da yaptığı işi en iyi şekilde yapabilmek için sancılar yaşayan bir sanatçıydı. Adanın sıkıca örülmüş saçını bozmadan okşadı ve gülümseyerek ''Tabii ki dinleyeceğim'' dedi. Kızı sakinleştireceğini düşündüğü bir sevecenlikle ''Her şey yolunda, telaşlanma'' deyip onu alnından öptü. 45. ayrımın sonu, sayfa 570.